Fatih ve Fethi. Soru 1. 2. Mehmet niçin tahta geçer geçmez İstanbul'un fethi için hazırlıklara başladı? Bu sorunun cevabını 2. Mehmet'in ilk hükümdarlık döneminde buluyoruz. 2. Murat 1444 yılında devamlı mücadeleyle geçen yıllarını yıpratması ve oğlu Alaaddin'in ölümünün verdiği üzüntüyle tahttan ayrılarak yerine hayattaki tek oğlu Şehzade Mehmet'i geçirdi. Tahttan ayrılmadan önce gerek Karamanlılara gerekse Haçlılara bazı tavizler vererek barışı sağlamıştı. Ancak tahta geçen 2. Mehmet'in henüz 12 yaşında olması büyük bir buhrana sebep oldu. Halil İnalcık 1444-1446 yılları arasındaki bu buhranlı yılların 2. Mehmet'in hayat ve faaliyetlerinin yönünü çizdiğini belirtir. Fatih'in ilk hükümdarlık döneminde Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa ile kul asıllı vezirler arasında büyük bir çekişme meydana geldi. Kanlı hurufi ayaklanması ve Edirne'yi harap eden büyük yangın buhranı iyice arttırdı. Bu sırada Avrupa'daki Osmanlı topraklarına çeşitli taarruzlar başlamış ve Haçlı ordusu Tuna'yı aşmıştı. II. Mehmet'in istememesine rağmen Çandarlı'nın baskısıyla gönderilen Kasapzade Mehmet Bey'in ısrarlarıyla II. Murat Bursa'dan gelerek ordunun başına geçti. Çandarlı ve II. Murat genç padişahı ordunun başına geçme arzusundan zorla alıkoyabildiler. II. Murat idaresindeki Osmanlı ordusu Varna'da Haçlı kuvvetlerini büyük bir mağlubiyete uğrattı. Çandarlı Halil Paşa'nın ısrarlarına rağmen II. Murat oğlunun istikbali açısından tehlikeli olacağını düşündüğünden tekrar hükümdar olmadı. Oğlunu tahta bırakarak Manisa'ya gitti. Varna'da babasının kazandığı büyük zafer II. Mehmet'in hükümdarlığını gölgelemişti. Çandarlı, Manisa Sarayı'nı devletin en yüksek yeri olarak görüyordu. Genç padişahın kazanacağı Varna'dan daha büyük bir zafer, hükümdarlığı üzerindeki gölgeyi kaldırabilirdi. Bu başarı da İstanbul'un fethiydi. II. Mehmet, Zanos Paşa'nın etkisiyle İstanbul'un fethini otoritesinin kurabileceği tek hadise olarak görmeye başladı. Ancak Balkanların tekrar karışması ve Çandarlı'nın desteğiyle çıkan Yeniçeri ayaklanması sonucunda babasının tekrar tahta çıkmasıyla II. Mehmet bu teşebbüsünü bir süre için ertelemek zorunda kaldı. II. Mehmet ilk hükümdarlığında başarısız olmuş ve tahttan inmek zorunda kalmıştı. Ancak o Manisa'da hala hükümdarmış gibi hareket ederek kendi adına para bastırdı. Ege Denizi'ndeki Venediklilere ait adalara yönelik gaza faaliyetlerinde bulundu. Babasının 1451'de ölümü üzerine ikinci kez tahta geçişi rahat olmadı. Tahta çıktığı sırada ayaklanan Yeniçeriler Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa'nın nüfuzu ile zorla sakinleştirilebildiler. Babasının Varna'dan sonra kazandığı 2. Kosova Savaşı ve Balkanlardaki diğer başarıları batıdan gelebilecek tehlikenin önüne önemli ölçüde bir set çekmişti. Ancak 2. Mehmet'in ilk hükümdarlığındaki başarısızlığı hala padişahlığını tehlikeye düşüren bir gölgeydi. Ve bunu ortadan kaldırmak için yıllardır aklında olan İstanbul Fethi'nin gerçekleşmesi gerekiyordu. Onun ilk hükümdarlığındaki başarısızlığını hatırlayan gerek Anadolu'daki beylikler, gerekse Balkan devletleri ve Bizans harekete geçerek Osmanlı Devleti'nden tavizler koparmaya çalıştılar. II. Mehmet Sırplara bazı tavizler vererek babası zamanındaki barış antlaşmasını yeniledi. Venedik ve Bizans'la da antlaşmalar imzalandı. Bizans'a bazı topraklar ve İstanbul'da bulunan Orhan Çelebi için 300 bin akçe verilmesi taahhüt edilmişti. Ancak Bizans'ın istekleri bitmedi. Daha sonra yeni taleplerde bulundu. Osmanlı topraklarına giren Karamanlıların üzerine yürüyen genç padişah onlara Alanya'yı bırakarak antlaşma yaptı. Dönüşünde isyan eden Yeniçerileri şiddetli bir şekilde cezalandırdı ve ağaları Kurtçu Doğan'ı azletti. II. Mehmet bu kargaşa ortamı ve Yeniçerilerin üzerindeki nüfusu yüzünden Çandarlı Halil Paşa görevinden uzaklaştıramamış ancak onun çevresini dağıtarak kendi adamlarını Divan-ı Hümayun'a almıştır. Bu kargaşa ortamından çıkmanın tek yolu İstanbul'un fethiydi. II. Mehmet Karaman seferinden döner dönmez Anadolu Hisarı'nın karşısına bir kale yapılmasını emretti. 1452 yılının yazına gelindiğinde Boğazkesen Hisarı, Rumeli Hisarı tamamlanmıştı. Batı dünyası Osmanlı'dan İstanbul'a yürüyemeyeceğini düşünüyorlardı. Ancak II. Mehmet hükümdarlığının ilk şartı olan bu işi başarmaya kararlıydı. Ve Çandarlı'nın karşı koymasına rağmen kuşatma başladı. Artık ya İstanbul onu alacaktı ya da o İstanbul'u. Gerçekten de yapılacak en ufak bir hatada Osmanlı Devleti'nin durumu Fetret Devri'nden daha kötü olabilirdi. Soru 2. İstanbul'un fethinde gemiler karadan yürütüldü mü? İstanbul'un fethinin en renkli sahneleri gemilerin karadan yürütülerek Haliç'e getirilmesidir. 20 Nisan'daki Deniz Savaşı'nda mağlubiyete uğrayan Osmanlılar 22 Nisan gecesi 70 civarında gemiyi Tophane veya Beşiktaş'tan alarak Kasımpaşa'ya indirmişlerdi. Ancak bu hadise her ne kadar çok parıltılı görünüyorsa da acaba gerçek bu mudur? Gemiler gerçekten karadan yürütülerek mi Haliç'e indirilmiştir? İstanbul fethini anlatan kaynaklar bu hadiseyi ayrıntılarıyla zikretmezler. Özellikle Türk tarihçilerinde gemilerin karadan yürütülmesiyle ilgili fazla bir bilgi yoktur. Bu meseleyi zaman zaman çeşitli araştırmacılar sorgulayarak hadisenin anlatıldığı gibi olamayacağını belirtmişlerdir. Gemilerin bir gecede karadan yürütülerek Haliç'e indirilmesi mümkün değildir. Bu işin gerçekleştirilmesi için önceden günlerce hazırlık yapılması gerekir. Gemilerin geçirileceği güzergahın tespiti, arazinin düzeltilmesi, yoldaki engelleyici unsurların ortadan kaldırılması, gemileri çekme işleminde kullanılacak vasıtaların hazırlanması birkaç günden çok daha fazla zamanda gerçekleşebilecek işlerdir. Ayrıca gemilerin karaya çıkarıldığı yer olarak bahsedilen Tophane veya Beşiktaş da bu iş için uygun yerler değildir. Çünkü buraları Bizanslılar tarafından rahatlıkla görülebilecek yerlerdir. Rumeli Hisarı'nın bulunduğu yerden karaya çıkarıldığını ileri sürenler de vardır. Ancak burasının olması durumunda gemilerin karadan çekilerek götürüleceği mesafenin uzunluğuna dikkat edilirse bu işin o günün şartlarında gerçekleştirilebilme ihtimalinin oldukça zor olduğu açıkça görülür. Gemilerin karadan yürütülmesi hakkında teferruatlı bilgi veren Dukas, kuşatma esnasında Midilli'dedir. Bir diğer yazar, Kritovulas ise Gökçeada'dadır. Dolayısıyla onlar gördüklerini değil, duyduklarını aktarmışlardır. Şehirde bulunan Barbaro ve Francis'in ise kuşatma altındayken dışarıda meydana gelen ve askeri bir sır olan bir mesele hakkında tam olarak sağlıklı bilgi vermeleri beklenemez. Bu yazarlar Haliç'te gördükleri donanmanın nasıl gelmiş olabileceği üzerine kafa yormuş ve sonunda Beşiktaş'ta bulunan Osmanlı donanmasının buradan alınıp karadan çekilerek indirildiği neticesine varmış olmalıdırlar. İstanbul'un fethinde bulunmuş olan Aşık Paşazade bu konudan hiç bahsetmezken Tursun Bey ise gemilerin Galata ardından çekildiğini ifade eder. Ancak teferruat vermez. Bu konudan bahseden Neşri Tarihi ve Anonim Tevarihi Ali Osmanlılar gibi bazı Türk kaynakları ise denizdeki gemilerin çekildiğinden bahsetmeyip sadece gemilerin korudan Haliç'e indirildiğini belirtirler. Acaba bunlar kuruluk arazide yapılan gemilerin buradan çekilerek indirilmesini mi kastetmektedirler? İstanbul'un fethi sırasında Osmanlı ordusunda asker olarak görev yapmış olan Konstantin Mihailoviç bu konuya farklı bir görüş getirir. Mihailoviç, Rumeli Hisarı'nın inşaatının ardından denizden 4 İtalyan mil içerideki kurulukta 30 beylik geminin yapıldığını, daha sonra da bunların dağlık araziden çekilerek Haliç'e indirildiğini belirtir. Ayrıca İstanbul'un fethinden 1-2 yüzyıl sonra eserleri yazmış olan Mehmet bin Mehmet, Evliya Çelebi, Müneccinbaşı gibi bazı yazarlar da gemilerin Ok Meydanı'nda inşa edilip karadan çekilerek denize indirildiğini söylerler. Bu görüş karadan gemilerin çekilerek götürülmesi hadisesine göre daha tutarlı gözükmektedir. Bu konuya gelen itirazlardan birisi karada gemi inşa edilemeyeceğidir. Ancak geminin karaya çekilmesinin de kolay olmadığına ve Osmanlı donanmasındaki gemilerin çok büyük olmadığına da dikkat edilmelidir. Bu konudaki bir diğer mesele de Osmanlı donanmasındaki gemilerin büyüklüğü ve sayısıyla ilgilidir. Haliç'e indirilen gemilerin sayısı hakkında kaynaklarda bir tutarlılık yoktur. Türk ve yabancı tarihçiler 30 ile 70 arasında değişen sayılarda geminin Haliç'e indirildiğini belirtirler. Burada üzerinde durulması gereken bir nokta da şudur. Gerek Haliç'e indirilen gerekse Osmanlı donanmasındaki diğer gemilerin çok büyük olmadığıdır. Kaynaklar İstanbul kuşatmasına Osmanlı donanmasının 145 ile 300 arasında değişen sayıda gemiyle katıldığını belirtirler. Bu kadar çok sayıdaki gemi 20 Nisan'da Yenikapı önlerinde meydana gelen deniz savaşında 3 Ceneviz bir Bizans gemisini durdurmayı başaramamış ve bunlar Haliç'e girmişlerdi. İstanbul düştüğünde de Haliç'te bulunan Bizans ve Latinlere ait gemilerin çoğu şehirden kaçmaya muvaffak olmuştu. Bu iki hadise dikkat incelenirse Osmanlı donanmasının gücü daha iyi anlaşılır. Nitekim Alman tarihçi Kissling, Osmanlı donanmasının asıl gücüne 2. Beyazıt döneminde ulaştığını, Fatih Devri'nde donanmanın ağırlıklı olarak asker ve iaşe naklini sağladığını söyler. Soru 3. Son hücum nasıl yapıldı? 53 gün süren kuşatmanın ardından şehrin fethi şu şekilde gerçekleşmiştir. Kuşatma esnasında Osmanlı ordusu zaman zaman çok zor durumlara düşmüştü. Çandarlı Halil Paşa devamlı olarak kuşatmayı kaldırıp Bizans'ı vergiye bağlama fikrini ileri sürüyordu. Ancak genç padişah o zamana kadar hiçbir İslam hükümdarının alamadığı bu şehri almaya kararlıydı ve sonuna kadar dayandı. 28 Mayıs 1453'te İstanbul'a yapılacak son saldırı için herkes hazırlanmaya başlamıştı. Hava açıktı. Güneş akşam üzeri gözden kaybolurken surlarda nöbet tutan Bizans askerlerinin gözlerini kamaştırıyordu. Birden Osmanlı karargahında bir hareketlilik başladı. On binlerce asker Bizans'a son darbeyi vurmak üzere harekete geçti. Surların önündeki hendekler dolduruluyor, toplar ateşe hazırlanıyor, kılıçlar temizleniyordu. O sırada hava değişmiş ve yağmur başlamıştı. Ancak yağan yağmur Bizans'ın sonunun habercisiydi. Türk askerleri yağmuru aldırış etmeden hazırlıklarına devam ettiler. Surların üzerinde endişe dolu gözlerle onları izleyen Bizans'tan yapacak bir şeyleri yoktu. Sabahleyin gün ağarmadan genç padişahın emriyle savaş naraları atarak saldıran askerlerin sesleriyle son hücum başladı. Hiç durmadan çalan mehter askeri coşturuyordu. Bizanslılar bu seslere karşılık vermek için şehirdeki bütün kiliselerin çanlarını çalmaya başladılar. İstanbul halkı meleklerin ve vazilerin koruyuculuğundan kendilerini teslim etmişlerdi. Ayasofya'ya doluşan halk eski bir kehanetin gerçekleşmesini bekliyordu. Düşman buraya geldiğinde karşısında melekleri bulacak, onlar da kılıçlarını çekerek kafirleri cehenneme göndereceklerdi. Osmanlı askerleri şehre durdurak bilmeden saldırıyorlardı. İşin en garibi batıdan İstanbul'a büyük bir yardım gelmemişti. Ancak Osmanlı ordusunda Slavlardan Macarlara, Almanlardan İtalyanlara birçok milletten insan vardı. Hatta ganimet almak umuduyla şehre saldıran bu Hristiyanların içerisinde Rum kökenli olanlar da bulunuyordu. Osmanlı ordusunun en seçkin birlikleri surlara saldıran askerlerin arkasında düşmanın yorulmasını ve sıranın kendilerine gelmesini bekliyorlardı. Saatler süren çatışmaların ardından 2. Mehmet son darbeyi vurmak üzere Yeniçerileri savaşa soktu. Şehre her taraftan saldırılıyordu. Ancak asıl savaş Topkapı Edirne Kapı arasında surlarda oluyordu. Bir gülle parçası şehrin en büyük savunucularından olan Cenevizli Gustini'yi yaraladı. Adamlarının komutanlarını alarak Haliç'teki gemilerine gitmeleri Bizansların son direncini de kırdı. Bu sırada Topkapı civarındaki surlara çıkan Türk askerlerini gören Bizanslılar haykırarak şehre kaçmaya başladılar. İstanbul bir anda şehir düştü. Şehir düştü sesleriyle çalkalanmaya başladı. Surlarda dalgalanan Bizans kartalı ve Aziz Markus'un aslında bulunan bayrakların yerine Türk sancakları almıştı. Şehrin savunması çökmüştü. Binlerce Türk askeri içeriye girmeye başladı. Bizanslılar evlerine, ailelerinin yanına giderken bir kısım ahaliyle yabancılar Haliç'teki gemilere kaçıyorlardı. Öğlen olduğunda şehir tamamen Türklerin eline geçmişti. Durumun tehlikeli bir hal aldığını gören Bizans İmparatoru bir kısım adamlarıyla kaçarken yolda ganimet arayan Osmanlı askerlerine rastladı. Sayıca az olan Osmanlı askerleri şehit olurken yaralı durumda bulunan bir tanesi üzerine saldıran imparatoru öldürdü. Son imparator kim vurduya gitmişti? Fatih'in arattığı cesedi daha sonra ölüler arasında bulundu. Kafası olmayan vücut Bizans kartal işlemeli çoraplar ve zırhlarından tanınmıştı. İmparatorun cesedi Bizanslılara verildi. Ancak onun gerçek imparator olup olmadığı şüpheliydi. Vefa semtindeki isimsiz bir mezarın son Bizans imparatoru Konstantin'e ait olduğu söylendi, durdu. Şehir tam olarak Osmanlı'nın eline geçince artık Fatih unvanı kazanmış olan 2. Mehmet şehre Yeniçerileri veziriyle birlikte girdi. Kafile şehrin sokaklarından geçerek Ayasofya'ya geldi. Burada atından inen genç hükümdar yerden aldığı bir avuç toprağı kavuğunun üzerine serpti. Bu hareketiyle Allah'a sığındığını belirtiyordu. Ayasofya'ya girdi. Bir müddet sessizce bekledi. Belki de bu zafer için şükrediyordu. Bu sırada bir askerin kilisenin mermerlerini sökmeye çalıştığını gördü. Askere kızarak bunların ganimet olmadığını söyledi. Bu yapılar padişahındı. Fatih, kilisede korkuyla bekleşen Bizanslıların emniyet içerisinde evlerine götürülmelerini söyledi. Daha sonra kilisenin camiye dönüştürülmesini emretti. Ulemadan birisi ezan okudu. Fatih namaz kıldıktan sonra bu zaferi için dua edip Ayasofya'dan ayrıldı. Eski imparatorun sarayına gitti. Sarayın harap salonlarını dolaşırken yanındakiler padişahın şu mısraları söylediğini duydular. İmparatorun sarayında örümcek perdedarlık ediyor. Efrasiyab'ın kulelerinde baykuş nevbet vuruyor. Soru 4. İstanbul'un fethi açık unutulan bir kapıdan mı olmuştur? Hammer'den Stefan Zweig'a kadar birçok batılı tarihçi ve edebiyatçı İstanbul'un fethinin son safhasını şu şekilde anlatırlar. Surların arasında dolaşan birkaç Türk askeri Edirne Kapı ile Eğri Kapı arasında bulunan Kerkoporta denilen yayılara ayrılmış küçük kapılardan birisinin aklın alamayacağı bir unutkanlık yüzünden açık kaldığını görürler. Diğer askerlere de haber verilir ve Türkler bu kapıdan girerek İstanbul'u fethederler. Herkesin unuttuğu bir kapı olan Kerkoporta, küçücük bir rastlantı, dünya tarihinin gidişini değiştirmiştir. Bu bilgi sadece Dukas tarihinde vardır ve dönemin diğer kaynaklarıyla uyuşmaz. Dönemin Türk kaynaklarıyla Barbaro ve Dolfin incelendiğinde, fethin son aşamasının hiç de bu şekilde olmadığı anlaşılmaktadır. Açık kapı söylentilerinin gerçekle alakası yoktur. Fethin şokunu atlatmak ve şehrin Türklerin eline geçmesini küçümsemek için çıkarılmıştır. Bu rivayet batıda çok yaygındır. Ancak yerli ve yabancı tarihçilerin çoğuna göre Türk askerleri bugünkü Topkapı'ya yakın bir yerden savaşarak şehre girmişlerdir. Nitekim bu bölgenin ismi de surların gördüğü tahribat sebebiyle fethetten sonra Top Yıkuğu Mahallesi olarak anılmıştır. Soru 5. İstanbul ilk giren Ulubatlı Hasan mıdır? İstanbul surlarına ilk bayrağı diken Ulubatlı Hasan olduğu kabul edilir ve onun surlara tırmanışı, bayrağı dikişi tarih kitaplarına bir destan havasında anlatılır. Bu hadisenin kaynağı İstanbul'un fethi sırasında bizzat orada bulunan Bizanslı tarihçi Francis'tir. Francis bu sahneyi şu şekilde anlatır. İşte o sıralarda Hasan adlı bir yeniçeri, memleketi Ulubat olup koca bir vücuda sahipti. Sol eliyle başının üstünde kalkanı tutup sağ eliyle kılıcını çekti ve bizimkilerin şaşkınlık içinde geri çekildikleri o bölgede surun tepesine doğru atıldı. Onunla aynı cesareti göstermek isteyen 30 kadar diğeri de kendisini takip etti. Bizimkilerden hala surlarda kalanlar ise üzerlerine kayaları yuvarlıyorlardı. Ve onlardan 18'ini aşağı yuvarladılar. Ne var ki Hasan kendisine özgü şiddetiyle surun üstüne çıkmayı ve bizimkileri kaçırmayı başardı. Bu başarıyla birlikte diğerleri de onu takip ederek surlara tırmanma fırsatını buldular. Bizimkiler sayılarının pek az olması nedeniyle sura tırmananlara mani olamadılar. Düşmanın sayısı fazlaydı. Buna rağmen yukarıya çıkanlara saldırdılar ve onlardan birçoğunu öldürdüler. Bu savaş sırasında bir taş Hasan isabet etti ve onu yere yıktı. Kendisini yere yıkılmış görünce bizimkiler de üstüne her taraftan taş fırlatmaya başladılar. O ise dizleri üstüne kalkmış kendini savunmaya çalışıyordu. Ancak almış olduğu pek çok yaradan sağ kolu işlemez oldu ve oklarla kaplandı. Pek çok kişi daha öldü. Ancak bu bilgi Francis'in eserinin orijinalinde yoktur. Sahte Francis olarak anılan ve daha sonraki tarihlerde Francis'in eserine geniş ilaveler yapan Melisinonus'un yazdığı kitapta yer almaktadır. Francis, İstanbul fethi sırasında hadiseleri canlı olarak yaşamış ve şehir Osmanlıların eline geçince kaçmayı başarmıştı. Daha sonra 1477'de 1401-1477 yılları arasındaki hadiseleri anlatan bir kitap kaleme aldı. Daha sonra bu eser 1573-1575 yılları arasında Monemvasiye Metropoliti Makarios Melisinos tarafından ilaveler yapılarak yeniden yazıldı. Melisinos, Francis'in eserine iki misli daha ilave yapmıştır. Melisinos'un yazdığı bu kitap sahte pseudo Francis olarak bilinir. Gerçek Francis'in 1966 yılındaki yanında İstanbul'un fethiyle ilgili kısım 2 sayfa iken sahte Francis'te ise 80 sayfadır. Melisinos İstanbul fethini çok geniş ilaveler yapmıştır. Bunlardan birisi de İstanbul surlarına ilk çıkan Yeniçeri Ulubatlı Lupoidonlu Hasan olduğudur. Ulubatlı Hasan'la ilgili yukarıda bahsettiğimiz bilgiyi bir tarafa bırakın, ismi dahi Francis'in eserinin orijinalinde yoktur. Melisinos tarafından sonradan ilave edilmiştir. Ancak bu bilginin nereden alındığı hususu karanlık bir noktadır. Muhtemelen Melisunos eseri renklendirmek için böyle bir ilave yapmış olabilir. Ulubatlı Hasan'la ilgili bu bilgi başka hiçbir yerde yoktur. Gerek Türk kaynaklarında gerekse İstanbul'un fethinde bulunmuş yabancı tarihçinin eserlerinde Ulubatlı Hasan'dan bahsedilmez. Melisunos, Frandis'in eserini ilave yaparak şimdi elimizde olmayan bazı kaynakları kullanmıştır. Eğer böyle bir kaynaktan bu bilgiyi almamışsa, Ulubatlı Hasan diye bir tarihi şahsiyet hiç mevcut olmamış olabilir. Belki de Melisinos tarafından tarih kitabını renklendirmek için böyle bir bilgi ilave edilmiştir. Zaten şehirde kuşatma altında bulunan birisinin o kargaşa esnasında surlara çıkan ilk kişiyi sağlıklı bir biçimde zikretmesi de pek mümkün değildir. Bunlardan dolayı Ulubat Hasan diye bir tarih şahsiyetin olabileceği kanaatinde değiliz. Türk ve Batılı yazarların eserlerinde İstanbul'a ilk giren kişiyle ilgili farklı rivayetler vardır. Bir işte şehre ilk giren kişinin babası karıştıran Süleyman Bey olduğunu belirtir. İorga tarafından yayınlanmış bir roman kaynağında ise İstanbul surlarına ilk çıkanların korkunç görünüşlü 5 Türk olduğu ve dev cüsseli Mustafa Bey'in emrindeki askerlerle içeriye girdiği anlatılmaktadır. Soru 6. İstanbul hangi gün fethedildi? Geçtiğimiz yıl İstanbul'un fethinin 550. yıl dönümüydü. Ancak 500. yıl dönümündeki yoğun yığın faaliyeti tekrarlanamadı. Yukarıda zikrettiğimiz konularda görüldüğü gibi bu büyük askeri başarının üzeri birçok konuda sis perdesiyle kapalı kalmaya, birçok hadise yanlış bilinmeye devam etti. Bunun en büyük sebebi Türk tarihçilerin fethi ile ilgili çok az bilgi vermeleri. İstanbul'un fethi ile ilgili bildiğimiz teferruatların önemli bir kısmını Rum ve Batılı tarihçilerin eserlerinden öğreniyoruz. İstanbul'un kuşatması ve fethi ile ilgili Türk tarihçilerin Fatih'in bu büyük zaferini en küçük ayrıntılarıyla yazmaları beklenirdi. Ancak bu eserlerde çok az bilgi bulunduğu gibi bazı hadiselerde karıştırılmış veya yanlış anlatılmıştır. Bunun en ilginç örneği İstanbul'un hangi gün fethedildiğidir. Osmanlı ordusu 53 günlük bir kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fetheder. Ancak bu fetih tarihi genellikle Türk tarihçilerde yoktur. İstanbul'un fethi ile ilgili bilgi veren o dönemde veya daha sonra yazılmış Osmanlı tarihlerine baktığımızda değişik tarihlerle karşılaşırız. Kimileri 13 Mart, 31 Mart, 1 Nisan gibi daha önceki tarihleri verirlerken, kimileri ise 28 Haziran, 6 Temmuz gibi bir buçuk ay sonrasının tarihini verirler.